Ayrım 14, Riga'nın köpekleri, Herring Mankell, sayfa 191. Riga'ya geri dönerlerken hava iyice soğumuştu. Arabanın camından dışarı bakan Wallander karanlığın içindeki küçük köylerden geçtiklerini fark etti. Bir sürü siteden ve karanlık yollardan geçtiler. Wallander arabaya bindiği yerde indi. Opitz ona otelin arka kapısından içeri girmesini söylemişti. Kapıyı açmaya çalıştığında kilitli olduğunu fark etti. Ne yapacağını kara kara düşünürken kapı içeriden yavaşça açıldı. Kapıyı açan kişinin birkaç gün önce gittiği otelin gece kulübündeki adam olduğunu şaşkınlıkla fark etti. Wallander onu izleyerek yangın merdiveninden çıktı ve 1506 numaralı odanın önüne kadar geldi. Saat 2 olmuştu. Oda buz gibiydi. Wallander kendisine bir bardak viski doldurdu. Battaniyeye sarılarak masanın başına geçip oturdu. Çok yorgun olmasına karşın olanları bir kenara yazmadan önce uyuyamayacağını biliyordu. Kalem bile buz gibiydi. Daha önce yazdığı notları önüne çekti, viskisinden bir yudum içti ve düşünmeye başladı. En başa dön derdi Ruidberg yanında olsaydı. Tüm boşlukları ve bulmacaları unut, emin olduğun noktalardan başla. Peki ama neyden emindi ki? Letonyalı iki kişinin cesedi Yugoslavmalı bir kurtarma botunda sürüklenerek Uistad yakınlarında kıyıya vurmuştu. Bu başlangıç noktalarından biriydi. Soruşturmaya yardımcı olabilmek amacıyla Riga polis teşkilatından bir binbaşı Uistad'da birkaç gün kalmıştı. Wallander kurtarma botunu enine boyuna incelemediği için kendine kızıp duruyordu. Daha sonra da bot çalınmıştı. Kim çalmıştı? Binbaşı Liepar Riga'ya geri dönmüştü. Raporunu Putnis ve Murniers adında iki albaya teslim etmişti. Daha sonra da evine giderek karısına Wallander adındaki İsveçli bir polisin armağan ettiği kitabı göstermişti. Karısıyla ne konuşmuştu? Karısı otelin kat görevlisi gibi davrandıktan sonra neden gidip Upitis'le görüşmüştü? Bay Eckers adına neden ihtiyaç duymuştu? Wallander viskisini bitirdikten sonra kadehini biraz daha doldurdu. Parmaklarının ucu soğuktan bembeyaz olmuştu. Ellerini ısıtmak için battaniyenin içine soktu. Ortada herhangi bir ilişki olmadığını düşünsen bile sen yine de ara derdi Ruidberg sıklıkla. Tek ortak nokta binbaşı Liepay'dı. Binbaşı kaçakçılıktan ve uyuşturucudan söz etmişti. Albay Murniers'de ama ortada kanıt yoktu. Bunlar spekülasyondan başka bir şey değildi. Wallander yazdıklarını okurken bir yandan da Upitis'in anlattıklarını düşünüyordu. Binbaşı Liepay bir şeyin peşindeydi. Peki ama neyin? Upitis'in sözünü ettiği o canavarlardan birinin mi? Düşüncelere dalmış bir şekilde etrafına bakarken çerçeveleri kırık dökük camlardan gelen rüzgarın perdeleri salladığını fark etti. Biri ona ihanet etti. Albay Murniers'ten kuşkulanıyoruz. Böyle bir şey gerçekten de olabilir miydi? Bir tımarhane kaçkınının bir yıl önce Malmö'de soğukkanlılıkla bir polis memurunu öldürmesi geldi aklına. Bu dünyada olanaksız diye bir şey gerçekten de var mıydı? Yazmayı sürdürdü. Cesetler uyuşturucu binbaşı Diepa, Albay Murniers. Bu zincir neyi gösteriyordu ki? Upitis ne öğrenmek istemişti? O akşam binbaşı Diepa evimde oturup Maria Callas'ı dinlerken acaba ağzından bir şey kaçırıp kaçırmadığını mı? Ya da binbaşı Diepa'nın bana herhangi bir şey anlatıp anlatmadığını mı? Saat 3.15 olmuştu. Wallander yazdıklarından daha fazlasını bilmediğini fark etti. Banyoya giderek dişlerini fırçaladı. Yün çuvaldan ötürü yüzünde oluşan kızarıklıkların henüz geçmediğini fark etti. Bayba Liepa ne biliyor? Göremediğim ne var? Soyunarak yatağına girdi ve çalar saatini 7'ye kurdu. Ama uyuyamadı. Saat 3.45'te saatine baktı. Oysa çalar saati 3.35'i gösteriyordu. Yastığını düzelterek gözlerini kapadı, birden irkilerek yeniden saatine baktı. Bu kez kendi saati 3.51'i gösteriyordu. Elini uzatarak komodinin üstündeki gece lambasını yaktı. Çalar saati 3.41'i gösteriyordu. Yatağında doğruldu. Çalar saati neden geri kalmıştı? Yoksa kol saati mi ileri gitmişti? Neden birbirinden farklıydılar? Daha önce hiç böyle olmamıştı. Çalar saatini alarak kol saatine uygun olarak ayarladı. Daha sonra da ışığı söndürerek gözlerini kapadı. Tam uykuya dalacakken birden irkildi. Karanlıkta kıpırdamadan yatarak tüm bunların bir rastlantı olduğunu söyledi kendine. Sonunda yeniden lambayı yakarak yatağında oturdu ve çalar saati söktü. Çalar saatin içine yerleştirilen mikrofon 3 ya da 4 milimetre kalınlığında bir madeni para büyüklüğündeydi. Pillerin arasına yerleştirilmişti. Wallander önce bunun bir kağıt parçacığı ya da gri küçük bir bant olabileceğini düşünmüştü. Ama daha sonra saatin mekanizmasını yakından incelediğinde pillerin arasına yerleştirilen şeyin telsiz bir mikrofon olduğunu anladı. Elinde tuttuğu saate uzun süre bakarak oturdu, sonra da saati kapatarak huzursuz bir şekilde yattı. Işığı açık bırakmıştı. 10. Bölüm. Wallander yoğun bir öfkeyle uyandı. Birinin çalar saatinin içine mikrofon koyması onu hem öfkelendirmiş hem de gururunu kırmıştı. Yorgunluğunu atmak için duş aldı, sonra da neden odasına mikrofon koyulduğunu ve izlendiğini anlamaya çalıştı. Bundan albayların sorumlu olabileceğini düşünüyordu. Ama eğer öyleyse neden buraya yardıma çağırmışlardı? Öte yandan onu gözetim altında tutarak kendisine nedenle az güvendiklerini de göstermiş oluyorlardı. Gri takım elbiseli adamı anlayabiliyordu. İzlemenin hala demir perde ülkelerinden olan bir yer için son derece anlaşılabilir bir şey olduğunu kabul edebiliyordu. Ama otel odasına girerek çalar saate mikrofon yerleştirmek de neyin nesiydi? Saat 7.30'da otelin restoranına giderek kahve aldı. Kendisini izleyen olup olmadığını anlamak için etrafına bakındı ama köşedeki bir masada oturan ve heyecanlı heyecanlı konuşan birkaç Japondan başka kimse yoktu. Saat 8 civarında sokağa çıktı. Hava çok soğuk değildi, ne de olsa bahar yaklaşıyordu. Arabanın yanında duran çavuşu Zitz onu görünce el salladı. Wallander'in yine canı sıkılmıştı. Emniyete giderken yolda hiç konuşmadı. Çavuş Zitz ona Mourniers'la aynı katta olan çalışma odasına dek eşlik etmek istedi. Ama Wallander artık yolu öğrendiğini düşünerek elini sallayarak onu gönderdi. Ne var ki emniyetin labirent gibi koridorlarında yolunu kaybederek bir polis memurundan yardım istedi. Bir an için Mourniers'in kapısı önünde durarak içeri girip girmemeyi düşündü ama sonra vazgeçerek odasına gitti. Kendini hala çok yorgun hissediyordu ve Mourniers'e öfkesini kusmadan önce kendini toparlaması gerekiyordu. Telefon çaldığında daha ceketini çıkarmamıştı.
''Günaydın'' dedi Albay Putnis. ''Umarım iyi bir gece geçirmişsinizdir Bay Wallander.''
Hemen hemen hiç uyuyamadığımı bal gibi biliyorsun diye geçirdiği içinden Wallander. ''Saatin içine yerleştirdiğiniz mikrofondan dün gece hiç horlamadığımı fark etmiş olmalısınız. Bu konuyla ilgili raporun şu anda masanın üstünde olduğundan eminim.''
''Hiç de fena değildi'' diye karşılık verdi Wallander. ''Sorgu nasıl gidiyor?'' ''Ne yazık ki beklediğim kadar iyi değil ama bu sabah yeniden sorgulamaya başlayacağım. Zanlıya içinde bulunduğu durumu yeniden gözden geçirebileceği bazı yeni bulgular göstereceğiz.''
''Hiçbir işe yaramadığımı düşünüyorum'' dedi Wallander. ''Size nasıl yardımcı olabileceğimden emin değilim.''
''İyi polisler her zaman sabırsız olurlar'' diye karşılık verdi Putnis. ''Sizi görmeye gelebilir miyim?''
''Odamdayım'' dedi Wallander. Albay Putnis 15 dakika sonra Wallander'in odasına geldi. Yanında içinde iki fincan kahve olan bir tepsiyi taşıyan genç bir polis vardı. Putnis'in gözlerinin altında torbalar oluşmuştu.
''Yorgun görünüyorsunuz Albay Putnis.'' ''Sorgu odası çok havasızdı.
Bence çok sigara içiyorsunuz.''
Putnis omuz silkti. ''Evet farkındayım.'' dedi. ''İsveç polisinin çok sigara içmediğini duyduk. Bana sorarsanız sigara içmeyen birinin polis olmasına olanak yok. İşler o denli stresli ki içmemek mümkün değil.''
Binbaşı Diepa diye geçirdiği içinden Wallander. Acaba onlara İsveç emniyetinde sigaranın yalnızca içilmesine izin verilen yerlerde içildiğinden mi söz etmişti? Putnis cebinden sigara paketini çıkardı. ''İçebilir miyim?'' diye sordu.
''Elbette ben içmiyorum ama içenlere de karışmıyorum.''
Wallander kahvesinden bir yudum aldı, acı ve oldukça sertti. Putnis dalgın bir şekilde tavana yükselen dumanlara bakıyordu. ''Neden peşime birini taktınız?'' diye sordu Wallander. Putnis ona hayretle baktı.
''Efendim?'' nasıl rol yapacağını çok iyi biliyor diye geçirdiği içinden Wallander. Yeniden öfkelenmeye başladığını hissetti. Birileri neden beni sürekli izliyor? Peşime birini taktığınızı biliyordum. Ama çalar saatimin içine bir mikrofon gizlemenin neden gerekli olduğunu anlayamıyorum. Putnis düşünceli bir tavırla onu izledi.
Çalar saatinizin içindeki mikrofon talihsiz bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor olabilir dedi. Buradaki polisler bazen abartılı davranabiliyor. Sizi gözetleyen sivil polisler sizin güvenliğinizden sorumlu.
Neden? Güvende değil miyim?
Başınıza herhangi bir şey gelmesini istemeyiz. Binbaşı Diyepa'nın neden öldürüldüğünü öğreninceye dek aşırı dikkatli davranmak zorundayız.
Ben kendi başımın çaresine bakabilirim dedi Wallander sert bir sesle. Odama başka mikrofon yerleştirmezseniz çok sevinirim. Bir mikrofon daha bulursam anında İsveç'e geri dönerim.
Özür dilerim dedi Putnis. Bundan sorumlu olan memuru bu konuda uyaracağım.
Peki ama burada emirleri siz vermiyor musunuz?
Mikrofon yerleştirilmesini ben emretmedim dedi Putnis kendinden emin bir şekilde. İnisiyatif alan yüzbaşılardan birinin işi olduğuna eminim.
Mikrofon çok küçük dedi Wallander. Teknoloji harikası. Yan odada oturan birinin her şeyi dinlemesini sağlayabilecek türde. Putnis başını onaylarcasına salladı.
Elbette dedi.
Oysa ben soğuk savaşın sona erdiğini sanıyordum dedi Wallander.
Tarih kendini yinelediği sürece her zaman eski dönemlerden kalan bir grup insan olur dedi Putnis filozof bir tavırla. Bunun polisler arasında da geçerli olduğu ne yazık ki ortada.
Soruşturmayla doğrudan ilgisi olmayan bir soru sorabilir miyim dedi Wallander.
Putnis'in alaycı gülümsemesi geri dönmüştü elbette dedi ama sizi tatmin edecek bir yanıt verip veremeyeceğimi bilmiyorum.
Wallander Putnis'in bu abartılı kibarlığının Doğu bloku ülkelerindeki polislerin batıya vermek istedikleri izlenimden kaynaklandığını düşündü. Putnis'i görür görmez onu avının üstüne atlamaya hazırlanan bir atmacaya benzetmişti. Avına gülümseyen ama onu yakaladığında da bir anda yok edecek olan vahşi bir hayvana benziyordu. Letonya'da neler olup bittiğinden pek haberim yok diye söze başladı. Ama geçen sonbaharda burada ne olduğunu biliyorum. Tanklar caddelerde dolaşıyordu. Masum insanlar öldürülüyordu. Rusların kara berelleri denetimi ele geçirmişti. Bazı caddelerde ve sokaklarda duran barikatları gördüm. Binaların duvarlarındaki kurşun deliklerini de gördüm. Ülkede Sovyetler Birliği'nden kopmak isteyen bir grup insan var. Sovyet işgaline son vermek istiyorlar. Bu kararlılık da muhalefetten kaynaklanıyor.
Muhalefete farklı açıdan bakanlar da var dedi Putnis tereddütle.
Peki bu tabloda polis nerede duruyor?
Putnis ona hayretle baktı. Bizler elbette verilen emirleri uyguluyor, düzeni koruyoruz.
Tanklarla nasıl bir düzen sağlanabilir?
Ben halkın paniğe kapılmasını engelliyoruz demek istemiştim. İnsanların kim vur diye gitmemeleri için çalışıyoruz.
Ama tankları bu düzensizliğin bir sonucu olarak değerlendiriyorsunuz değil mi?
Putnis bu soruyu yanıtlamadan önce sigarasını söndürdü. Siz de, ben de polisiz dedi. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Suçla savaşıp halkın güvenliği sağlamak ama ikimiz de farklı koşullarda çalışıyoruz ve bu da görevimizi nasıl yapacağımızı etkiliyor.
Farklı bakış açılarından söz ettiniz. Emniyet güçlerinde de farklı görüşlere sahip polisler var mı?
Batı'da polislerin apolitik sosyal görevler olarak değerlendirildiklerini biliyorum. Hükümet hangi görüşte olursa olsun emniyet güçlerinin hükümete karşı tarafsız bir kimlik sergilediklerinden de haberim var. Aynı ilke bizim ülkemiz için de geçerli.
Ama burada yalnızca tek bir parti var değil mi?
Artık öyle değil. Son yıllarda bazı siyasi örgütlenmeler de başladı.
Wallander Putnis'in sorularını yanıtlamaktan ustaca kaçtığının farkındaydı. Buna papuç bırakmamaya karar verdi.
Siz ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ne hakkında?
Bağımsızlık hakkında, özgürlük hakkında.
Letonya Polis Teşkilatı'nda görevli bir albayın bu tür sorularla işi olmaz. Özellikle de bu tür konuları bir yabancıyla asla tartışmaz.
Bu odada gizli mikrofon olduğunu sanmıyorum dedi Wallander ısrarla. Vereceğiniz yanıt bu odadan dışarı çıkmaz. Ayrıca yakında zaten İsveç'e döneceğim. Bana güvenerek söylediklerinizi sokak sokak dolaşıp anlatacak değilim.
Putnis yanıt vermeden önce bir süre onu tepeden tırnağa süzdü.
Elbette size güveniyorum Bay Wallander. Size hem bu ülkede hem de komşu ülkelerle Sovyet Birliği'nde olanlara gerçekten üzüldüğümü ama iş arkadaşlarımdan çoğunun benimle aynı fikirde olmadıklarını söyleyebilirim.
Örneğin Albay Murniers diye geçirdiği içinden Wallander. Ama bu düşüncesini elbette sözcüklere dökmedi. Albay Putlis ayağa kalktı.
Bu çok ilginç bir görüşmeydi dedi. Ama artık ne yazık ki sorgu odasına işimin başına dönmeliyim. Sizi görmek istememin nedeni karım Ausman'ın yarın akşam bir işiniz yoksa sizi yemeğe davet ettiğini söylemekti. Bu akşam ne yazık ki çok önceden verilmiş bir sözümüz olduğu için sizi yarın akşam bekliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Geleceğim dedi Wallander.
Albay Murniers bu sabah sizi görmek istiyor. Soruşturmayla ilgili bazı şeyleri sizinle görüşmek istiyormuş. İşim erken biterse ben de size katılırım.
Putnis odadan çıktı. Ormandaki avcı kulübesinden otele döndüğünde aldığı notları bir kez daha gözden geçirdi. Albay Murniers'ten kuşkulanıyoruz demişti Upitis. Binbaşı Liepa'ya ihanet edildiğini düşünüyoruz. Başka bir açıklaması yok.
Cama yaklaşarak binaların çatılarına baktı. Daha önce hiç bu tür bir soruşturmaya dahil olmamıştı. Birdenbire kendini bulduğu bu işgal edilmiş topraklarda haklarında hiçbir şey bilmediği insanların içindeydi. Ne yapacaktı? Belki de bir an önce ülkesine dönse çok daha iyi olurdu. Miyop ve kısa boylu binbaşının neden öldürüldüğünü öğrenmek istiyordu. Ne olmuştu? Masasının başına geçerek bir kez daha notlarına baktı. Telefon çalınca Murniers'in kendisini aradığını sandı. Önce kulakları sağır edecek bir cızırtı, sonra da Björk'ün çatpat İngilizcesiyle bir şeyler söyleyen sesi duyuldu.
''Benim'' diye aykırdı Ayze'ye. ''Ben Wallander, ben seni çok iyi duyuyorum.''
''Kurt'' diye aykırdı Björk. ''Sen misin? Seni çok zor duyuyorum. Baltık Denizi'nin karşı kıyısındayım.'' ''Ama hatlar ne kadar da kötü, beni duyabiliyor musun?''
''Duyuyorum, bağırmana gerek yok.''
''Ne dedin?''
''Bağırma ve bu kadar da hızlı konuşma.''
''Nasıl gidiyor?''
''Çok ağır, aslında bir yere gittiği yok.''
''Alo?''
''Çok ağır yol alıyoruz dedim, beni duyabiliyor musun?''
''Çok zor, hızlı konuşma, bağırma, iyi misin?''
Birden at düzeldi. Björk'ün sesi sanki yan odadan geliyormuşçasına net ve pırıl pırıl gelmeye başladı.
Şimdi çok iyi, son söylediğini duyamamıştım.
Çok ağır yol alıyoruz ve bu yolun bizi bir yere götüreceğini de sanmıyorum.
Putnis adında bir albay dünden beri bir zanlıyı sorguya çekiyor ama bunun bizi nereye götüreceğini kestiremiyorum.
Orada sana gerçekten de gerek var mı?
Wallander bir an için duraksadı ama hemen sonra güven dolu bir sesle yanıt verdi. Evet dedi, eğer sence de bir sakıncası yoksa burada bir süre daha kalmamda yarar var.
''Burada işler yoğun değil, oldukça sessiz ve sakin günler geçiriyoruz. Sen bizi düşünme, işine odaklan.''
''Kurtarma botuyla ilgili bir gelişme var mı?''
''Hayır, yok.''
''Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Martinson orada mı?''
''Martinson grip oldu. Letonya olaya el koyduğundan beri burada işler pek yoğun değil, yeni bir olay da yok.''
''Kar yağıyor mu?'' Wallander Björk'ün yanıtını duyamadı. Hat makasla kesilmişçesine birdenbire kesildi. Wallander Ayize'yi yerine koyarken babasını araması gerektiği geldi aklına. Yazdığı kartpostalları henüz göndermemişti. Belki Riga'dan bir iki hediyelik eşya satın alırdı. Letonya'dan ne alınırdı acaba? İçinde yeni yeni yeşermeye başlayan memleket özlemini bir kenara koydu. İyice soğumuş kahvesinden bir yudum aldı ve notlarına geri döndü. Yarım saat sonra da gıcırdayan sandalyesinde esneyerek gerindi. Artık kendini biraz daha yorgun hissediyordu. Öncelikle Bay Valiyepa'yla konuşmalıyım diye geçirdiği içinden. Bu gerçekleşinceye dek de her şey yalnızca bir varsayım olarak kalacak. Bay Valiyepa çok önemli şeyler biliyor olmalı. Upitis'in dün geceki toplantıyı neden düzenlediğini, benden ne öğrenmek istediğini ya da bildiğimi varsaydığı bir şeyden neden ürktüğünü öğrenmeliyim. Genç kadının adını bir kağıt parçasına yazarak daire içine aldı. İsmin sonuna da bir soru işareti koydu. Daha sonra da Murniers'in adını yazdı ve onun da sonuna soru işareti koydu. Kağıtlarını toplayarak ayağa kalkıp koridora çıktı. Murniers'in odasının kapısını vurduğunda içeriden bir homurdanma geldi. Wallander içeriye girince onun telefonda konuştuğunu gördü. Albay ona son derece rahatsız olan koltuklardan birini göstererek oturmasını işaret etti. Telefondaki her kimse onunla tartıştı. Sesinin bir yükselip bir alçalmasından belli oluyordu. Wallander karşısında oturan bu şişman albayın çok güçlü biri olduğunu düşündü. Konuşulanların tek bir sözcüğünü bile anlamıyordu ama birden bunun Letonca olmadığını, tonlamaların daha farklı olduğunu fark etti. Mourniers'in Rusça konuştuğunu anlaması birkaç dakikasını aldı. Konuşma Mourniers'in sert bir sesle bağırarak bir tür emirler vermesinden hemen sonra bitti. Mourniers telefonu karşısındakinin yüzüne kapatmıştı. Sersemler diye mırıldandı. Mourniers yüzünü mendiliyle silerken ama hemen sonra da kendini toparladı ve gülümseyerek Wallander'e döndü. İnsanın yanında çalışanlar işlerini yapmadıklarında hemen hemen her zaman birçok sorun çıkar ortaya. İsveç'te siz de aynı sorunlarla karşılaşır mısınız? Sıklıkla hem de diye karşılık verdi Wallander.
14. ayrımın sonu. Sayfa 206.